Komşular. Komov'un yorgun beygiri ağır ağır soluyarak, aksırarak arabayı tepenin doruğuna çıkardı. Ve başını eğip karnını şişirerek durdu. Hayvanın sahibi dostça, "Ah seni şımarık hayvan, ah!" diye mırıldandı. Ve beygirin koşumunu düzeltmek üzere yere atladı. Komov'un keyfi pek yerindeydi. Şehre inişi çok yararlı olmuş, bir çift erkek domuzla danayı çok uygun bir fiyatla satmış, kış için bir iş üzerine bir tüccarla sözleşmiş, hatta ondan kapora bile almıştı. Sonra oğlu Fiotka'ya bir çift çizme, kızlarına birer başörtüsü, karısının kürküne astarlık kumaş ve daha birçok şehir malı şeyler satın almıştı. Eve gelince çocuklarının etrafını alarak, "Babacığım bize neler getirdin, göster şunları," diye nasıl yalvaracaklarını yol boyunca birçok seferler hayal etmişti. Karısı da sevinecekti. Sonra çay içmeye oturacaklardı. Ahbaplarından biri gelecek şehir üzerine, şehirde buğday fiyatının nasıl olduğu, orada buğdayın çok olup olmadığı, toprakla ilgili ne gibi söylentiler bulunduğu üzerine sorular soracaktı. Komo beygirine "Dur budala!" diye bağırdı. Hamut hayvanın omuzundaki deriyi sıyırmıştı. Komov hamutu düzeltmeye koyulduğu zaman beygir kenara fırlamıştı. Tepeden Komov'un önünde sonbaharın donuk adeta solgun renklerinden meydana gelen geniş bir tablo yayılmıştı. Saydam hava uzak ufukları açığa vurmuştu. Her yanda ıssız fırçamsı tarlalar uzanıyordu. Bunların üzerinde yer yer buğday tınazları yükseliyor, kış ekinlerinin yeşil alanları keskin bir biçimde göze çarpıyordu. Sonbahar rüzgarıyla çıplaklaşmış koyu pas rengindeki tek tük ağaçlar ve çalılar tarlaların ortasında duruyordu. Siyah kurdeleler halinde yollar tarlalar boyunca kıvrılıyordu ve hepsinin üzerinde o tuhaf adeta sise doymuş güneşten solmuş eski tablo izlenimi yatmaktaydı. Güneş bulutsuz gökyüzünden bu engebeli düzlüğe soğuk bir ışık döküyordu. Solma melankolisi bu sevimsiz ışınlarından hiç de canlanmıyordu. Sanki güneşin tutkusu sönmüş de yeryüzünü bir zorunluluk olarak aydınlatıyordu. Rüzgarın sert saldırışlarında kışın soğuk nefesi duyuluyordu. Komo bütün bunlara baktı ve içini çekti. O sadece şöyle bir içini çekmişti. Bu iç çekişlerinde ne üzüntü ne de sevinç vardı. Yaşantısında 40 kez Mujik için en verimli bir mevsim olan sonbaharı görmüştü. Arabasına atladı, dizginleriyle beygire vurdu ve "Deh bakalım sevgilim, yürü!" diye bağırdı. Köye 20 verst kadar bir şey kalmıştı. Güneş ise artık alçalmıştı. Komov'un ardından sanki biraz kısık bir ses duyuldu. "İyi adam, beni biraz götürmez misin?" Komov irkildi. Kalın yırtık palto giymiş, paltosunun üzerine de kırmızı kuşak sarmış uzun boylu bir adam eliyle arabayı tutmuştu. Adamın başında kulaklıklı kürklü bir şapka, elinde de kök tarafı erkek yumruğu biçiminde yontulmuş, kayın ağacından sağlam bir sopa vardı. Adamın yüzü Komov'a tanıdık gibi geldi. Komov dönüp ona baktığı zaman adam eğilerek Komov'u selamladı. Komov bu selamlamaya kararsızca karşılık verdi ve biraz ürkekçe "Beygirim yorgun," dedi. "Canım bayır aşağı gidiyorsun." "Orası öyle, geç otur. Şöyle yanıma geç otur." Adam sopasını arabanın içine uzunlamasına koydu. Kendisi de üzerine oturdu. Ellerini yenlerine sokup gülümseyerek "İşte böyle, sağ ol," dedi. "5 verste hesaptan çıkar." Adam tütün kesesini çıkardı, eğilerek piposunu doldurmaya başladı. Yol arkadaşı sopasını bırakınca Komov'un korkusu biraz azalmış ve bu adamın nerede gördüğünü düşünmeye başlamıştı. Bunu düşünürken geçtikleri yolun çok ıssız olduğu aklına geldi. Orsinkilerde nasıl harman dövdükleri duyulmakla birlikte bağırmak gerekirse sesin duyulacağı şüpheli diye de düşündü. Sol elini yavaşça pantolonunun cebine soktu ve en ellerinden olmak üzere 4 bakır parayı alarak avucunda sıktı. Herhangi bir şey olursa ne de olsa yumruğu daha ağır olurdu. Bu adam herhalde kendisinden 10 yaş daha genç, hem galiba daha güçlü olmalıydı. Baksanıza ensesi nasıldı? Adam piposunu içiyor, sakin sakin çevresine bakıyor, çaputlu ve yeni çarıklı ayaklarını sallayarak susuyordu. Yan gözle yol arkadaşının durumunu incelemekte olan Komov sordu. Uzağa mı gidiyorsun? Soyanovka'ya. Komov sevinçle bağırdı. Ya, ben de Soyanovkalıyım. Bu adam kendisiyle aynı köye gidiyor. Demek ki hiçbir kötülük olamazdı. Bak sen, kimlere gidiyorsun, hangi iş için gidiyorsun? Bir yerlerde seni görmüşlüğüm var, yüzün bana hiç yabancı gelmiyor. Acaba siz orada ırgat olarak çalıştın mı? Yol arkadaşı yarım sesle, ırgat olarak çalışmadım karşılığını verdi ve piposunu cebine koyarak şapkasını biraz alnından yukarı kaldırdı. Ya, demek kendi işlerin için gidiyorsun. Sen kimlerdensin? Bu sözler üzerine yol arkadaşı hafifçe güldü, yavaş bir sesle. Belleğim biraz zayıflamış, Ignat Ivaniç dedi. 30 yılı aşkın bir süre seninle komşu yaşadık. Toprağı da her zaman yan yana sürdük. Aradan 5 yıl geçmeden komşunu unuttun. Konov atının dizginlerini çekerek birdenbire "Dur!" diye bağırdı. Ama atı zaten durmuştu. Alnında hemen ter tanecikleri belirdi. Şapkası başının arkasına gitti. Uzaklarda dövülen harman şimdi sanki onun göğsünde ve kafasının içinde dövülüyordu. Komşusunu omzundan yakalayarak yüzünde bir korku anlatımı ile "Nikolay!" diye fısıldadı. Sağına soluna bakınıyor, çevresine kulak veriyor ve ürperiyordu. Ama nasıl oluyor? Seni 12 yıla mahkum etmemişler miydi? Demek kaçtın. Ah seni. Peki bu nasıl olacak? Ha? Ben. Ama düşün bir kez. Nikolay komşusunun dizlerine vurarak ve gülerek sakin sakin. Korkma canım dedi. Bir şey olacağı yok. Ne sana ne de başkasına. Kaçmasına kaçtım ama beni yakalayamazlar. İş öyle düzenlendi. Beni hiç arayan soran oldu mu? Hayır kardeş, arayan soran olmadı ya. Ama işte ne de olsa böyle ihtiyatsızlık olur mu? Bak mesela bana göründün. Nikolay sevimli bir gülüşle. Ama dedi sen benim arkadaşımsın. Hem de çok eski bir arkadaşım. Komov ürkmüş bir halde ama başkaları da seni tanır diye bağırdı. Beygir ağır ağır gidiyordu. Arabadakiler artık beygiri aldırmadan büsbütün ayrı duygularla birbirlerine bakıyorlardı. Komov korkuyordu. Bir at hırsızını öldürdüğü için 12 yıl kürek cezasına çarptırılmış birini köye götürüyordu. Bu işte yalnız Nikolay'ın suçlu olmadığını varsaysak bile adam mahkum olmuş ve kürek cezasından kaçmıştı. Şimdi ne biçim bir adamdı? Eskiden bu işten önce Nikolay Bragin iyi bir mucikti ve Komov'la can ciğer ahbaptı. Evlendiği zaman kendisinin Nikolay'a nasıl sadıçlık ettiğini, Nikolay'ın da kendi düğününde nasıl yiyip içtiğini, birbirlerinden nasıl ödünç alıp verdiklerini hatırladı. Genel olarak çok iyi anlaşıyorlardı. Ama şimdi bu kürek cezasından sonra Nikolay nasıl bir adam olmuştu? Nikolay komşusuna belirsiz bir gülümseyişle bakıyor, yüzü sık sık değişiyordu. O da geçmişi hatırlıyor, karısını, çocuklarını düşünüyor ve bunlar üzerine Komov'a sorular soruyordu. Karın iyi, çalışkan, hamarat bir kadın. Mituşka canlı bir çocuk, Maria okula gidiyor, o biraz zayıfça. Pers çankalı, öksüz bir çocuk onlarla birlikte oturuyor. Sessiz, çalışkan bir çocuk, onların yanında ırgat gibi bir şey. Karın Nikolay geçinip gidiyor. Komov bunları söylerken ya Nikolay köyde bir halt karıştırırsa diye aklından geçiriyordu. Sonra da onu köye getirenin kendisi yani Komov olduğu meydana çıkarsa. Acaba bütün bunları gidip muhtara haber vermeli miydi? Şöyle şöyle oldu, zavallı kürek mahkumu benimle birlikte köye geldi. Ama benim bu işte hiçbir suçum yok. Yoksa onu köye hiç götürmesem nasıl olur? Ama adam elindeki sopa ile kafama vurur, yine de köye gelir. Nikolay candan ama biraz da alaycı bir tonla. Sen niye öyle şaşırdın Ignat Ivaniç dedi. Sonra da üzülerek ekledi. Yoksa benim bir kürek mahkumu oluşumdan mı korkuyorsun? Kardeş, aslına bakarsan ben hiç kürek cezası çekmedim. Komov inanmazlıkla sordu. Yani nasıl? Basbayağı işte. Cezamı çekmek üzere beni sürdükleri hapishaneye gitmedim. Yani yolda mı kaçtın? Bunun gibi bir şey. Senin anlayacağın, adımı bir başkasıyla değiştirdim. O çok hasta biriydi. Yolda giderken öldü. Bu hesapçı ölen ben oluyorum. Kaçan da o. Anladın mı? Bu sözlerden sonra Nikola keyifli keyifli bir kahkaha attı. Komov düşünceli düşünceli söylendi. Ya bak sen. Peki şimdi ne olacak? Nikolay, yani ben mi ne olacağım diye sordu. Evet, şimdi nasıl yaşamayı düşünüyorsun? Soyanovka'da yaşayamazsın. Seni herkes tanır. Köy idare amiri bizim köyde. Soyanovka'da işim ne? Ben kardeşim Ignat Ivanoviç. Soyanovka'ya gitmiyorum. Tuna'nın ötesine, Romanya'ya gidiyorum. Orasını bilen adamların söylediklerine göre orada Rus kazakları varmış. İşte ben onların yanına gideceğim. Soyanovka'ya da dünya gözüyle bir kez olsun karımı ve çocuklarımı görmek için gidiyorum. Buna ne dersin? Tabii bu iyi bir şey tabii ama yine tehlikeli. Ya seni tanırlarsa o zaman ne olur? O zaman ne mi olur? Tabii kötü olur. Yine Sibirya'yı boylarım. Bak ben ne düşünüyorum. Koruluğa gelince arabadan iner, korulukta ortalığın kararmasını beklerim, tamam mı? Sen de eve gidince karım Pelagaya'yı çağırttır, kulağına fısıldarsın. Pelagaya dersin, kocam burada, yakınlarındadır, bu gece onu bekle. Yapar mısın bunu bana? Komov kararlı bir sesle, tabii yaparım dedi ve derin düşüncelere daldı. Nikolay Bragin yine piposunu çıkardı ve yaktı. Yağmurların yıkadığı bir vadiden gidiyorlardı. Vadinin bir yanı dik bir bayır, öbür yanı sarı, solgun otlarla örtülü, az meyilli bir topraktı. Bütün vadi aşağı inen dar ve uzun bir patika halindeydi. İleride yarı çıplak ağaçların tepeleri görünüyordu. Bunların seyrek yaprakları sonbaharın parlak renklerine boyanmıştı. Komov komşusunun yüzüne bakmadan boğuk bir sesle, ''Bak sana ne diyeceğim Nikolay'' dedi. ''Sen iyi bir adamsın. Bu böyle işte. Bunu söylemek bile gerekmez. Ne var ki ister bana darıl ister darılma. Gerçeği söylemek zorundayım. Bizimkiler kulağa delik kişilerdir. Onlara gerçeği söylemezsek büyük bir kötülük çıkabilir.'' Nikolay Bragin gülümsedi. Komov'un yüzüne ters ters bakarak. ''İgnat, dolambaçlı yollardan ne gidiyorsun? Vuracaksan birden vur.'' Vur ne demek? Seni ne diye vuracakmışım? Sana acımıyor muyum sanıyorsun? Komov derin derin içini çekti ve utanarak sözlerini sürdürdü. Senin nasıl bir adam olduğunu biliyorum. Hem bu işte yalnız senin suçlu olmadığını da biliyorum. Ama sen şimdi ne biçim adamsın? Bütün sorun burada işte. Bütün bu olup bitenlerden sonra sen nasıl bir adam oldun? Köy yaşantısıyla olan bütün ilgini kestin. Bragin yavaşça. Sonra dedi. Sonrası ben sana şunu söylemek istiyorum. Nikolay, ben bu çevrenin adamıyım. Çevre benim her şeyimdir. Bu çevrede benim yerim var. Senin yüzünden bu yerimi kaybedebilirim. Bragin yavaş ve yalvaran bir sesle, sen korkma dedi. Kendinden yana bir korkun olmasın. Sana benim hiçbir kötülüğüm dokunmaz. Hayır, ben çevrem için korkuyorum. Ya bir şeyler yaparsan dedikodu alıp yürür. Ya karına kalkıp bir şey yaparsan, ya da düşmanın olan meyhaneci Krilka'nın evini dükkanını yakarsan, bu konuda usta olduğunu bilirim. O zaman kim suçlu olur? Tabii ben. Çünkü seni korudum. Bragin sert ve yüksek sesle, Allah'tan kork Ignat. Yoksa ben artık insanlıktan mı çıktım diye bağırdı. Zayıf ve sarı yüzü fırtınaya tutulmuş gibi öfkeli bir hal aldı. Bu bağırmadan ürken Komov'un beygiri arabaya asıldı, komşular arabada sallandılar. Komov hızla Bralgin'den uzaklaştı. Kuşkulu kuşkulu ona baktı, dört nala kalkan beygiri durdurdu. Komov yavaş ve üzgün bir sesle, sana söylüyorum işte, ben şimdi senin çevremiz için nasıl bir kişi olduğunu bilmiyorum. Oturuyorum ve düşünüyorum, kendi rahatım için, genel olarak köyün rahatı için bana söz vermeni, yemin etmeni istiyorum. Bragin susuyor, başını sallıyordu. Komov kararlı bir sesle, bana bak Nikolay dedi. Köyde yalnız bir gece kalacağına, kimseye de bir kötülük etmeyeceğini bana yemin et. Bragin kötü kötü gülerek, etmezsem ne olacak dedi. Komov yavaşça, artık kendin bilirsin dedi. Beni ele mi vereceksin? Diyorum ya işte, kendin bilirsin. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Vadiden bir koruluğun kenarına çıkmışlardı. Arabanın tekerlekleri altındaki kuru yapraklar hışırdıyordu. Her yanda yığın yığın sarı, acınacak yapraklar vardı. Bunlar sık sık ağaçlardan kopuyor, adeta şaşırmış gibi ağır ağır havada dönüyor ve yere düşüyordu. Arabanın içine düşenler de uçuyordu. Bragin bunlardan birini havada uçarken yakaladı. Gözden geçirdi, ağzını atarak çiğnemeye başladı. Komov suratını asmış, susuyordu. Güneş koruluğun ardında kaybolmuştu. Tarlalara gölgeler düşmüş, soğuk bir rüzgar esmeye başlamıştı. Çevredeki her şey soğuk ve sevimsiz bakıyordu. Kayın ağaçlarının beyaz gövdeleri ince bir kar kabuğu gibi örtülmüş izlenimini veriyordu. Bragin derin derin içini çekti. Yemin ederim Ignat, bunu yapabilirim. Komo biraz utanarak, işte bu çok iyi dedi, içim rahat eder. Nikolay, evet diye mırıldandı. Köylüden yırtıcı bir hayvandan söz eder gibi söz eden insanlara rastladım ben. Onları anlamıyordum. Komov öğüt verircesine mırıldandı. Çevre kardeş, çevre içinde yaşamak, çevreye yararlı olmak. Senin inme zamanın geldi Nikolay. Buradan köye ancak 3 verstlik bir yol var. Komov arabadan atladı, şapkasını çıkardı. Başını komşusunun önünde eğdi, şaşkın şaşkın durdu. Nikolay arabadan indi, o da başını açtı. Beygir bir gözüyle bunların birbirinin önünde nasıl durduklarına bakıyordu. Ağaçların yarı çıplak dalları hışırdıyor, üzerlerindeki yapraklar düşüyor, gölgeler koruluğun derinliklerinde koyulaşıyordu. Bragin yavaşça konuşmaya başladı. Yarın sabahleyin köyden gideceğime ve kimseye hiçbir kötülük etmeyeceğime Tanrı ve bütün kutsal kişiler adına yemin ederim. Tersini yaparsam Tanrı belamı versin. İşte Nikolay, dikkat et, yemin ettin. Allah'a ısmarladık. Belki de artık görüşemeyiz. Bütün bu sözleri çabuk çabuk ve sevinerek söyleyen Kosmon kollarını açtı. Başını yana eğdi. Bragin bir adım ona doğru ilerledi. Kucaklaştılar. 3 kez birbirinin yanağından öptüler. Komov komşusuna bakmadan arabasına atladı. Dizginleriyle hayvanına vurdu. Sonra yine atını durdurarak Bragin'in yüzüne bakmadan sordu. Nikolay, yiyeceğin var mı? Sana simit vereyim. Bragin, ver dedi. Hala şapkasız ve başı göğsüne eğik bir halde duruyordu. Komov acele acele torbasını karıştırdı ve bir avuç kırılmış simit çıkardı. Nikolay ağır ağır bunları Komov'un elinden aldı, koynuna koydu ve yüzü çarpıldı. Sağ ol, sen beni tam bir dilenci yerine koydun. Komov derin derin içini çekti. Nikolay diye söylendi. Sen insanlık ilişkilerini unutmuşsun. Bu ilişkileri anlamıyorsun. Haydi Allah'a ısmarladık. Eğer şey ettiysem Allah rızası için beni bağışla. Komov'un arabası tekerlek izleriyle ölü yılanlar gibi yatan ağaç köklerinin üzerinden atlayarak yola düzüldü. Bragin şapkasını giydi ve uzun süre arabanın arkasından baktı. Sonra koynundan bir simit parçası çıkararak ağzına attı. Karanlık ve hışırtı dolu koruluğa daldı. Gece karanlık ve rüzgarlıydı. Koyu ve soğuk bir karanlık Soyanavko üzerine çökmüştü. Gökyüzü ve toprak aynı ölçüde siyahtı. Ancak sesler yakınlarda bir yerde bu karanlığın içinde, bu karanlıkla örtülmüş insanların yaşadığını söylüyordu. Adeta karanlıktan ve soğuktan birbirine yakınıyormuş gibi iki köpek, kah birbirinin sesini keserek, kah hazin ve şikayetli sesler çıkararak birlikte acı acı uluyordu. Kimi zaman rüzgar da onlarla birlikte uluyor ve bir şeyler gıcırdıyordu. Herhalde bu rüzgarın salladığı bir çit olmalıydı. İnekler uykulu uykulu böğürüyor, koyunlar meliyordu. Rüzgar bu seslere engel olarak ve onlardan yürek tasalandıran bir senfoni yaratarak karanlık havaya yayıyordu. Derken bir metalin bir metale çarpmasından meydana gelen ve her şeyi bastıran çınlayıcı sesler duyuldu. Bunlar birbiri ardından düzgün aralıklarla adeta karanlıklar giyinmiş yükseklerden havaya düşüyordu. Rüzgar uzun süre bunları köyün üzerinde taşıdı durdu. Bu muhtarın evinin karşısında asılı duran dökme devirden levhaya gece bekçisinin vuruşlarıydı. Muhtarın evinden uzakta hemen hemen köyün öteki ucunda gocuğuna bürünmüş hantal bir karaltı kuyunun kenarında oturuyordu. Gocuğunun yakasını kaldırmış, kollarını karnının üzerinde bağlamış, biraz öne doğru eğilmiş olan bu karaltı derin bir konuyu çözümlüyormuş gibi ağır ağır sallanıyordu. Bu Egnat Komov'du. Evindekiler yatınca o da yatmış, bir türlü uyuyamamıştı. Ona öyle gelmişti ki köye bir zamanlar iyi bir adam olan komşusu Nikolay Miragin'i değil de sanki bir felaketi getirmişti. Şimdi köyün ve köydekilerin şu Nikolay için ne anlamı vardı? Bu köyden kopmuş bir adamdı. Bunun içinde köye hıncı vardı. O zaman at hırsızı öldüren yalnız o değildi. Ama bu suçun cezasını yalnız ona çektiriyorlardı. Adam kızmasın da ne yapsındı? Sudan kupkuru çıkanlara nasıl olur da kötülük gelmesini istemezdi. Komov'a göre Nikolay ne yapıp yapıp köyü yakacaktı. Karısının vurması da beklenebilirdi. Çünkü kadın kocasının bulunmadığı sıralarda bir de çocuk peydahlamıştı. Tabii kadın gençti. Ama ne de olsa böyle bir rezalete katlanılamazdı. Kocası hapishaneyi boylayınca o da fink atmaya başlamıştı. Haydi diyelim ki kocası çocuğu görmedi. Çünkü Komov kadına çocuğu bir yerlere gizlemesini öğütlemişti. Ama ne olursa olsun durumu muhtara bildirmek ve Nikola'yı bağlamak daha doğru olurdu. Bağlayıp işin içinden çıkmak. Bu daha rahat olurdu. Genç adama yazık olacaktı. Bütün mesele burada. Belki gerçekten de kazakların yanına gider, yeniden insanca yaşamaya başlardı. Kim bilir zavallı, ne açlıklar çekmiş, ne soğuklara katlanmıştı. Ya kendisine yolluk düzmek için birinin ambarını soyarsa, o zaman ne olur? O zaman Egnat Komov'un hırsızı kendi eliyle köye getirdiğini saklamak gerekecekti. Nikolay eski dostunu, yani kendisini de pekala soyabilirdi. Komov muhtara gidip her şeyi anlatmak için birkaç sefer yattığı yerden kalkmış ama her seferinde eski dostluklarını köye gelirlerken yolda Biragin'in gösterdiği uysallığı hatırlayarak bu işten vazgeçmiş tekrar yerine oturmuştu. Düşünceler ve korkular onu kıskacı içine alıyor, uyumasına engel oluyordu. Sık sık da Nikolay'ın kendi ambarına girdiğini sanır gibi oldu. İşte pencere gıcır diyor, döşemeler oynuyor. İşte yanmakta olan samanların çıtırtısı, duman, koku. En sonunda Ignat kesin olarak doğruldu ve kanepeye oturdu. Bir düşünce aklına geldi. Giyinip sokağa çıkacak ve bekçilik edecekti. Bekçi onu görmezdi. O yaklaşınca ondan gizlenebilirdi. Ignat gürültü etmeden giyindi, gocuğunu sırtına geçirdi ve evinden sokağa çıktı. İşte Komov, kah Nikolay'ın evinin bitişiğindeki toprak yığınına, kah kuyunun ağzına giderek rüzgarda 5 saat oluyor ki oturuyordu. Neredeyse ortalık ışıyacaktı. Biragin'in evi hala karanlık ve sessizdi. Bu durum Ignat'ı korkutuyordu. Artık komşusunun gitme zamanı gelmişti. Komov komşusunun penceresine vurmak isteğine kapıldı. Belki de uyumuş kalmıştı. Ama nedense bundan vazgeçti. Ürküntüyle gökyüzüne, merakla komşusunun penceresine bakarak hep bekledi. Ama işte galiba Biragin'in evinde bir kibrit yandı. Camlarda bir şeyler pırıldadı, Komov dikkat kesildi. İşte kapı gıcırdadı, avluda ayak sesleri duyuldu. Komov istavroz çıkararak Allah'a şükür diye söylendi. Gitmeli miydi yoksa Nikola'yı köyün dışına kadar geçirmeli miydi? Onu geçirip candan birkaç söz söylemesi daha uygundu. Avluda tutulamayan hıçkırıklar, derin derin iç çekmeler ve Pelaganya'nın ağlamaklı titrek sesi duyuldu. Güle güle benim kara yazım, benim Nikolam, seni göremeyeceğim demek. Çocuklarını kime bırakıp gidiyorsun? Gaddar iblisler. Bu işte 10 kişi suçluydu. Onlar için bir sen kendini yaktın. Nikolay boğuk boğuk ağlama diye fısıldıyordu. Sana söylüyorum, orada yerleşir yerleşmez sana mektup yazarım. Her şeyi satıp savar gelirsin, anlıyor musun? Beni aldatmazsın değil mi? Ben şimdi seninle gelmeye hazırım Nikolaşka. Kocam varken dul yaşamak benim için kolay mı sanıyorsun? Seni yaktılar, benim zavallı suçsuz kocacığım. Ağlama Pelageya, duyarlarsa ben mahvolurum. Elveda, çocukları gözün gibi koru. Benden mektup bekle. Hemen de toplanıp gel. Nüfus kağıdı al. Belki ben şehirde yerleşmek zorunda kalırım. Sana para gönderirim. Nasıl geleceğini sana yazarım. Elveda. Her şey sessizliğe büründü. Bütün bu konuşulanları dinlediği sırada Komov'un yüreği sızlamıştı. Ah aman yarabbi. Şu insan yaşantısı ne ağırmış. Şu insanlar gece gündüz ne kadar çok gözyaşı döküyorlar. Çok kutsal Meryem anamız, onları koru ve bağışla. Pelageya, elveda diye inledi ve çığlığı bastı. Sonra bahçe kapısının sürgüsü çekildi ve elinde sopasıyla Bragin'in siyah silüeti göründü. Bragin başını geriye çevirip boğuk bir sesle "Git Allah rızası için git" diye söylendi ve sokağa çıktı. Komov komşusunun yanına gelerek "Benim ben Nikolay Stepanich, korkma" dedi. "Köyün dışına kadar seni geçirmek istiyorum." Nikolay ona bir göz attı ve bir şey söylemeden yürüdü. Ağır ağır soluyor, burnunu oynatıyor ve sık sık avucuyla yüzünü siliyordu. Hızlı hızlı yürüyordu. Rüzgarın uğultusuna rağmen ayaklarının donmuş toprağı nasıl gürültüyle dövdüğü duyuluyordu. Sanki her şeye öfkelenmiş de onu elden geldiğince daha çok ezmeye çalışıyordu. Komov, "Biraz yavaş ol Nikolay Stepanich" dedi. "Tehlikeli bir saat, duyan olur." Rüzgara karşı gidiyorlardı. Komov'un gocuğu ikide bir açılıyor ve ayaklarına dolanıyordu. Bragin arkadaşının yüzüne bakmadan "Ignat, sen beni izledin mi?" diye sordu. Komov nedense öksürdü. "Yani seni bekledim, geçirmek için." "Geçirmek, beni geçirmeye ne kadar hevesliymişsin." Komov irkildi. Nikolay'ın sözlerinde hem öfke hem düşmanlık vardı. Gökyüzü onların çok ilerisinde ağrıyordu. Ama üzerlerinde her şey hala kapkaraydı. Karanlıktan köy evleri çıkıveriyor, sonra yine yolun ortasında konuşmadan yürüyen iki komşunun yanından sanki ağır ağır yüzüyorlarmış gibi karanlığın içinde kayboluyorlardı. Bragin, "Eh" diye söylendi, "siz köpeklerin yüzünden yaşantımı mahvettim. Siz vicdansızlar beni ezdiniz." Komov derin derin göğüs geçirdi. "Nikolay, sen çevren uğruna, bir insan çevresi uğruna mahvolursa bu iyi bir şeydir. Günahlarından arınırsın." Bragin sopasını sallayarak arkadaşını öfkeyle taklit etti. "Çevre uğruna. Bana ne çevreden? Bu çevre mahkemede beni savundu mu? Bana verilen ceza haklı mıydı? Çevre hap diye beni yutuverdi. Şu senin çevren." Komov susuyordu. "Doğru söylüyorsun. Bu işte adalet yok. Hepinizi yakmalı. En kenarındaki evden başlayarak hepinizi yakmalı. Ruhlarınızı yakmalı." Komov adımlarını hızlandırarak içinden dua ediyordu. "Allah'ım şunun kalbine merhamet ihsan et. Şu son köy evini de çabucak geçiversek. Ondan sonrası tarlalar. Yoksa bağırsam mı? Hayır, birileri koşup gelinceye kadar Nikolay beni sopasıyla öldürür." "Sana çevre ve insan gerekiyorsa onu koruman gerek. Onu çamura bulamamak gerek. Siz hepiniz birlikte suç işlediniz. Yalnız birini ateşe sürdünüz. Ben neye katlanacağım, ha?" "Nikolay Stepanich, gürültü etme. Allah'ın takdiri böyle. Senin katlanman gerekiyormuş, başkasının değil." "Sus, Yezid herif. Siz hepiniz hainsiniz. Gözyaşlarımın ahı tutacak sizi." Bragin delicesine bağırarak küfür ediyordu. Edepsizce, öfkeyle, korkmadan küfür ediyordu. Komov titriyordu. Bir duyan olursa ne olacaktı? Ona soracaklardı. "Ignat" diyeceklerdi. "Sen şu kürek mahkumu ile köy sokaklarında ne dolaşıp duruyordun?" Komov gidip muhtara haber vermediği için kendini lanet edip duruyordu. Ama işte köy dışına çıktılar. Bragin hep acele acele yürüyordu. Komol sıtmaya yakalanmış gibi tir tir titreyerek ona zorlukla yetişebiliyordu. Bragin dişlerini gıcırdatarak hala arada sırada küfrediyordu. En sonunda durdu ve köye doğru döndü. Komov kendini onun arkasında buldu ve birdenbire çekici, sıcak, keskin bir düşünce yüreğini kapladı. Yavaşça yerden bir taş almak ve Nikola'yı bayıltmak, sonra da onu bağlayıp köye kaçmak, köylüyü ayağa kaldırmak. Ama Bragin döndü. Komov çabucak onun yüzüne baktı. Bragin'in ağladığını gördü. Durmuş ona bakıyor ve ağlıyordu. Komov nedense bir utanç duydu, titreyen bir sesle. Nikolay diye ona seslendi. Ama başka söyleyecek hiçbir söz bulamadı. Bragin fısıltı halinde iki çocuğum karım diye söylenmeye başladı. Malım mülküm, ne emekler harcadım, ne alın teri döktüm, beni niçin mahvettiniz? Git Ignat, git, beni günaha sokma, seni öldürebilirim. Gerçi senin hiçbir suçun olmadığını biliyorum. Ben şimdi bütün dünyayı öldürebilirim, anlıyor musun? Çocuklarım, hem de ne çocuklar? Onları kim kalkındıracak? Git Ignat, siz yırtıcı birer hayvansınız. Hepiniz yamyamsınız. Komov, göğsü göğsüne değecek kadar komşusunun yanına sokularak titrek bir sesle. Nikolay dedi, bak sana ne diyeceğim. Sen git ve hiç korkma. Beni bağışla Nikolay. Dur itme beni. Oturalım şöyle. Ben sana hepsini söyleyeceğim. Bragin komşusunu yine iterek canı sıkılmış bir halde. Bırak beni dedi. Ama Komov onun yakasını bırakmıyordu. Onu şimdi birdenbire öylesine iyi, öylesine sıcak, öylesine hafif bir duygu sarmıştı ki bir anda hem Nikolay'dan duyduğu korkuyu hem de ona karşı beslediği bütün düşmanca duyguları kaybetmişti. Şimdi onun kafasında da yüreğinde de her şey birdenbire aydınlanıvermişti. Bu yeni duygu sanki onu yıkamış, tertemiz bir hale getirmişti. İki elini Nikolay'ın omuzlarına koydu. Bu davranıştan Nikolay sendeledi. Nikolay, ben seni şimdi dünyada bırakmam. İstersen vur beni. Gitmem. Dün ben seni yemin verdirmeye zorlamıştım. Şimdi ben sana yemin edeceğim. Nikolay elini sallayarak, ne diyorsun dedi. Senin yemininin bana ne gereği var? Bana bak, çocuklarından yana merak ediyorsan, Tanrı şahidim olsun, hiç meraklanma. Onları ben koruyacağım. Seni köylülere karşı savunmazsam Allah bin belamı versin. Köy toplantısında onlara diyeceğim ki, kardeşlerim, o kardeşimizi hatırlıyor musunuz? O kimin için bu cezaya katlanıyor? O halde karısına yardım ediniz. İşte şu haçı öpüyorum. Bunu yapacağım. Her zaman senin evine yardım edeceğim. Başkalarını da yardıma zorlayacağım. Beni bağışla Nikolay Stepaniç. Seni gördüğüm andan beri hep düşündüm. Seni ele vereyim mi, vermeyeyim mi? En sonunda doğru yolu seçtim. Sana karşı suçluyum, beni bağışla. Bragin komşusunun yüzüne eğilerek tuhaf bir sesle, yoksa sen diye sordu. İkisi de hiçbir şey söylemeden birbirlerine baktılar. İkisinin yüzleri ıslaktı. Sonra içlerinden gelen buyruğa uyuyormuş gibi ikisi birden kollarını açtılar ve arkadaşça, dostça, sımsıkı birbirlerini kucakladılar. Hıçkırarak, bir şeyler mırıldanarak uzun süre bu durumda kaldılar. Komov kollarını çözerek ve gocuğunun eteğini kaldırarak yüzünü silerek, haydi git artık dedi, ortalık ışıdı. Bragin heyecanlanmış bir halde sordu, demek böyle, inanayım mı sana Ignat, yardım edecek misin? Ignat kararlı bir sesle, sağ olduğum sürece hiç üzülme, ne dediysem o olacak. Allah yardımcın olsun, ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Bir kez daha kucaklaştılar. Ve işte elinde sopa, uzun boylu, siyah paltolu Bragin hızlı adımlarla yürümeye başladı. Tıknaz Ignat sırtında gocuk duruyor, ablak yüzünde açık bir gülümseyişle ve sakallarına karışan gözyaşlarıyla onun ardından bakıyordu. Rüzgar hafifliyordu. Karanlık yoğunluğunu kaybetmişti. Bulutlarla kaplı doğuda kurşuni ve soğuk gökyüzü görünüyordu. Bragin'in silüeti erimekte olan geceyle yavaş yavaş birleşiyordu. İşte şimdi gözden kayboldu. Bunun üzerine Komo içini çekti ve köye yollandı. Ama biraz sonra durdu, komşusunun arkasından bakarak üzüntüyle dilini şaplattı ve ona para vermem gerekirdi diye mırıldandı. Hiç değilse bir ruble. Herhalde hiç parası yoktu. Nasıl da akıl edemedim. Ignaz sitemli sitemli başını sallayarak yürüdü. Ortalık hızla ağrıyordu. 1896.